Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yar sadık bilir halden, aşk dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere doyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için, hiç sormadan neden, niçin, sevdiğini Allah için, sevenlere selam olsun.
Sevgi diyen çağlar aşar. Kılıcını koy kınına, yüreğinle yürü dostum. Sevginin şah damarına, yüreğinle yürü dostum. Her adımın kor olsa da, yanmak sana yar olsa da, bu yolculuk zor olsa da, yüreğinle yürü dostum. Nadanlara kulak asma, gariplere sakın küsme, insanlıktan ümit kesme, yüreğinle yürü dostum. Selam sevgi seherine, başla gönül seferine, karanlığın üzerine, yüreğinle yürü dostum. Göz yorulur, akıl şaşar, nice fikir yorgun düşer. Sevgi diyen çağlar aşar, yüreğinle yürü dostum, yüreğinle yürü dostum. Kıymetli dinleyicilerimiz, Bestami Yazgan ile İrfan Burcu'nda şiir sohbetinden hepinize selam ediyoruz, hayırlı geceler diliyoruz. Geçen haftaki programımızda evlilik hayatında dikkat edilmesi gereken birkaç husus üzerine konuşmuştuk. Yine aile saadetinin bir parçası olan kardeşler arası münasebetler konusuna bu hafta değinmek istiyoruz. Sohbetimize başlamadan önce sizlere bir hikaye arz etmek istiyorum. Efendim, iki kardeş babalarından kalma çiftlikte birlikte çalışıyorlarmış. Kardeşlerin birisi evli ve 4 çocuğu var. Diğeri ise bekar. İki kardeş her günün sonunda ürünlerini ve karlarını eşit şekilde bölüşmekteler. Bir gün bekar kardeş kendi kendine, "Ürünümüzü ve karımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hak değil. Ben tek başıma yaşıyorum ve o kadar fazla para ihtiyacım da yok. Ama abim 6 kişilik bir aileye bakmak zorunda," diye düşünmüş. O günden sonra her gece evinden çıkıp bir çuval buğdayı gizlice abisinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başlamış. Bu esnada evli kardeş de kendi kendine şöyle düşünmekteymiş: "Hasadımızı ve karımızı eşit bölüşmemiz adil değil. Ben evliyim ve çocuklarım var. Yaşlanınca bana bakabilirler. Oysa kardeşim tek başına ve yaşlandığı zaman kendisine bakacak kimsesi de yok." Böylece o da her gece gizlice bir çuval buğdayı kardeşinin deposuna götürmeye başlamış. Bu durum aylarca devam etmiş. Ama ikisi de ne olup bittiğini bir türlü anlayamamışlar. Çünkü ikisinin de deposundaki buğdayın miktarı hiç değişmiyormuş. Kullanıyor, sonra bakıyor ki kullandığı geri gelmiş. Fakat bir gece iki kardeş her zamanki gibi gizlice bir çuval buğdayı diğerinin deposuna taşırlarken karanlıkta çarpışıvermişler. Bir süre birbirlerine bakmışlar, ellerindeki çuvallara bakmışlar, gülümsemişler, kardeşim benim diyerek kucaklaşmışlar.
Hayat anneyle, babayla, eşle, çocukla güzel, bir yönüyle de kardeşlerle güzel. Hatta bir atasözümüz var: kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş geri kucaklamış diye. Var günümüzde, zor günümüzde etrafımızda dostlar olabilir. Ama daimi olan, kan bağı olan kardeşlerdir. Onlar bizden vazgeçemezler. Evet, arkadaşlarımız olsun, dostlarımız olsun, ama kardeşlerimizi ihmal etmeyelim. Allah öyle istemiş mesela. Arkadaşı, dostu sen seçebilirsin, ama kardeşi Allah seçmiş bizim için. Onlar da Allah'ın birer hediyesidir. Kardeşlik hukukunu bilmek gerekir. Bir de bu mal mülk konusunda da isteyecek yeri iyi bileceksin Mehmet Akif Bey. Allah'tan iste kardeşim ya. Şimdi bu miras olayında yine, genelde kardeşler arasında huzursuzluk çıkar. Biz 7 kardeşiz. İşte böyle bir konu oldu. İlk toplantıya girdim. Baktım hafif tartışma çıktı. Anladım ki ben bir şey desem beni de kimse dinlemeyecek. Bunun üzerine dedim ki kardeşler, ben bu toplantıdan çıkıyorum. Siz nasıl bölerseniz bölün, ben razıyım dedim, ayrıldım. Son onlar konuştular, tartıştılar, şöyle karar verdik dediler. Ben de o karara uydum ve babamdan bana bir küçük ev, bir de dükkan kaldı. Ama sonra Allah'ın lütuf ve keremiyle şu an Osmaniye'de, onun haricinde 2 evim var, bir de İstanbul'da evim var. Dolayısıyla ne isteyeceksek Mevlamızdan isteyelim, çalışalım, gayret edelim, helalinden mal mülk sahibi olalım. Öyle mal için, mülk için kardeşleri kırmaya, üzmeye gerek yok.
Kur'an-ı Kerim'de kardeşler arasında münasebetlere bakıldığında kıymetli hocam, gerek Habil ile Kabil'de, Adem peygamberin evlatları arasında, gerek Yakup peygamberin, Yusuf aleyhisselam ve kardeşler arasında, bu kardeşler arası kıskançlık konusu salık veriliyor. Dolayısıyla anne ve babanın böyle bir temayülü kışkırtacak, tehlikeye sokacak şeye de mahal vermemesi gerekir.
Doğru. Adil olmak gerekir anne babada. Mesela ben kendi hayatımda uyguladığım şu: çocuklarıma, 4 çocuğum var, hiç bağışta bulunmuyorum. Borç veriyorum Mehmet Akif Bey, ama istediğiniz gibi ödeyin diyorum. Bu. Al sana 5.000 lira, 10.000 lira. İstediğin gibi öde. Çünkü ben şunu düşündüydüm gençliğimde: babam sağ olsa da onun parasını yeseydim diye. Çok tatlı oluyor baba parasıymış. Emeklerken vermemek üzere değil. Diyorum ki ben çocuğa, alın bu parayı. Kardeşim enflasyon yok mu? Var. 50 lira, 100 lira öde ayda. Şeyini, değerini
enflasyon. Ama bu çok güzel bir terbiye.
Çünkü bağış yaptığım zaman ihtiyacı olmasa da diğer kardeşler de duyar ve umabilir. Haklıdır da, bir şey demem. Onun için borç veriyorum. Ödeme şekli onlara. Diyorum ki bittiği zaman deyin ki baba ben bitirdim. Hesap numarasını veriyorum. Oraya yatırın. Hesabınızda siz tutun. Sadece bana bitirdiğinizi söyleyin.
Evet. Hocam siz ve kardeşiniz desem neler
ya, kardeşim biraz...
Ben sizin kardeşinizi tanıyorum. Derviş.
Derviş ama Yavuz şeyli.
Heybetli. Evet.
Heybetli bir duruşu var. Aslında benim de bir tarafımda Yavuzluk var. Yani bu milletin, bu ümmetin evlatlarına karşı Yunus gibiyim. Millet, devlet, din düşmanlarına karşı da yavuz bir tarafım var. O kardeşim de derviş olmasına rağmen yavuzluk daha önde, daha celalli. Güzel bir insan, Allah razı olsun. Manavlık yapıyor şimdi. Bilmiyorum daha önce anlattım mı? Hayatımda bir defa kavga yaptım. Böyle 15-16 yaşlarında. Fiziki kavga. O küçük kardeşimi dövmüş benim yaşımdaki olan biri. Bu çocukla kapıştık biz. Yanlış da yaptık işte. 15-16 yaşında. Çocuğun da arkasında bir çukur varmış. Yani ayağı çukura düştü. O düştü, ben de üzerine düştüm. Ayırdılar sonra. Vuruşmadık yani. Böyle bir şey. Bir de pazarcılık yapıyordu bu kardeşim. Pazarcılarda da yer tartışması çok oluyor.
Evet.
Bir ilçeye gitmişler. Orada biriyle kavga etmiş. Ama kavga ettiğinin de 4-5 kardeşi varmış Mehmet Akif Bey. İkinci günde başka bir ilçeye gidecek. Duydum ben bunu. Sabaha kadar içimden aldım verdim. Ben 4 tane çocuk var. Devlet memuruyum. Ne yapacağım? Ya ondan başka da kardeşim yok. Hiç ona haber vermeden. Sabah gittiği ilçeye gittim. Ondan ayrı. Akşama kadar bekledim. Kavga olursa kavgaya gireceğim. Doğru mu yanlış? Niyetim ne? Dövüşmek değil. Yani kardeşim 20 yumruk yiyeceğine ben de gireyim. 10 yumruk o yesin, 10 yumruk ben yiyeyim. Ben yumrukları bölüşmeye gittim yani. Başka bir şey değil. Çünkü benden başka erkek kardeşi yok. Gittik ama uzaktan dua ediyorum. Ya Rabbi kavga olmasın. Allah aşkına akşama kadar bir şey olmadı. O da sağ salim döndü. Ben de döndüm ayrı. Daha geçtiğimiz yıllarda söyledim kardeşime.
Ha, söyledin
böyle, böyle bir olay oldu. Senin yüzünden bir kavga için gelmiştim dedim. Ya deli misin diyor. Ona razı olmazdı zaten. Şeye. Böyle bir durum var. Dolayısıyla kardeşlerimizin mutlu olması lazım. Bizim mutlu olmamız için. Emekli olacaktı. Bu devlet bir şey çıkardı. Bağkurlara emeklilik hakkı verdi, borçlara. Mesela o konuda yine yardımcı oldum borç olarak. Demin dediğim gibi. Niye yaptım o yardımı? Şunun için yaptım. Sosyal güvenliği olsun. Allah etmesin o hasta olsa, inim inim inlese evinde, ben bu da rahat yaşayabilir miyim ya?
Doğru.
Tedavi de olamıyor. Bazı hastalıklar var ki Allah esirgesin. Malını mülkünü versen altından kalkamıyorsun.
Evet.
Allah'a şükür şimdi emekli oldu, sosyal güvencesi oldu. Ben rahatım. Allah sağlık versin, sıhhat versin ama bir rahatsızlık olduğunda normal bir insan nasıl tedavi olacaksa o şekilde tedavi olacak. Dolayısıyla bu hısım akrabamıza, kardeşlerimize, onların çocuklarına elimizden geldiği kadar sahip çıkmamız lazım. Bir de şunu unutmayalım. Bazen yanlış yapıyoruz. İslam dininde sadaka nasıl verilir? Kimlere verilir Mehmet Akif Bey?
Yani ihtiyacı olanlara tabii.
Önce.
Yakınlardan başlanır önce.
Hısım akrabadan başlanır.
Tabii. En yakından.
Ondan sonra komşudan. Bu dalga dalga yayılır. Ama Afrika'da açlık, susuzluk varsa, hat safhada bir problem varsa,
aciliyet meselesi var.
Orada öncelik verilsin. Ama normal şartlarda herkes hısım akrabasına baksın. Yeğenleri içerisinde, kardeşleri içerisinde okuyanlar varsa,
halası, teyzesi.
Evet, onlara, onların çocuklarına yardımda bulunsun.
Bu bir de şey, ilişkileri de pekiştirir.
Evet,
güzelleştirir. Pekiştirir yani.
Geçen bir yeğenim ilahiyatta okuyordu, mezun oldu. Aradı beni, bir şeyler söyledi. Beraber ağladık ikimiz de Allah'a şükür. Sevinç gözyaşı ama bu.
Evet.
Şimdi göreve de başladı çok şükür. Böyle güzel, sevinç gözyaşları olmalı hayatımızda, yakınlarımıza, kardeşlerimize.
Tebliği bile peygamberimize en yakınlarından başla,
evet,
diye emrediliyor.
İlk başlarken orada başlıyor.
Yani bu hakikaten bu öncelikler sıralamasını yapmak lazım. Yani insanın kendi evinde, ocağında ateş varken başka ateşleri söndürme telaşesi. Yani şöyle, başka ateşi söndürmek çok güzel, ayrı bir şey de. Yani bunlar önemli diye düşünüyorum ben de Bestami Hocam.
Hatta bir şey daha anlatayım bu kardeşlerle ilgili. Bu miras bölümünde bölünmesinde erkek kardeşime de dedim, kurban olduğum bu erkeğe iki kadına bir olayını gündeme getirmeyelim. Demezler de ola ki kardeşlerimizin içinden biri ya öyle şey mi olur derler de dinine zarar gelir diye. Bunu da hiç gündeme getirmedik. Normal bölüştük, birbirimize helalleştik ve işi öyle kapattım. Çünkü ya kardeşim ya, dinine zarar gelmesini istemem.
Evet.
Demezler. Ama ola ki nefis şeytan o an heyecanla bir şey söyleyebilir diye onu bile hiç gündeme getirmedik.
Ben insan ilişkilerinde bu titizliklerinizi hep gözlemliyorum hocam. Yani bunu nasıl başarıyorsunuz, bu tür incelikleri düşünmeyi? Yıllar mı kazandırdı bunu size?
Ya yıllar yoksa... da kazandırıyor. İşte bizim bahçe buluşmalarında sohbet yapıyoruz. Hadis burcunda şiir sohbeti. İlk hadisimiz ne kardeşim?
Sevdiğini sevdiğine söyledin mi?
Yok, o ayrı. Ondan sonra o. Birincisi şu. Kendin için istediğin bir şeyi
evet,
başkaları için de istemedikçe olgun Müslüman olamazsın.
Amin.
Bunu hayat ilkesi haline getirmeye çalışıyorum. Böyle yaparsak sözümüz etkili olur. Yani hayatımızda yaşamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun zararını da görmedim. Dediğim gibi kardeşlerime, akrabalarıma elimden geldiği kadar, öyle fazla da bir varlığım yok, karınca kararınca katkıda bulundum. Ben de Allah'tan istedim, Allah da bana verdi. Biraz önce bahsettim, Osmaniye'de bir evim vardı, müteahhit aldı o evi, şimdi iki evim oldu. Bu lütuf işte, Allah'ın lütfu ve keremi.
Peki hocam, kardeşleriniz için yazdığınız ya da kardeşlik konulu şiiriniz var mı?
Yani hatırınıza kardeşlikten gelen, ziyade böyle dostlukla ilgili yazdığım bir şiir var. Onu arz edeyim istersen.
Peki.
Dost olalım. Aşk bağında çiçeklerin dal yanına dost olalım. Sevgi dolu peteklerin bal yanına dost olalım. Bülbül aşkla öte dursun, gülşene can kata dursun, kara diken öte dursun, gel yanıma dost olalım. İçi dışı aynı sanma, insanoğlu bir muamma, dili güzel söyler ama hal yanına dost olalım. Doğsa muhabbet güneşi, kucaklar kardeş kardeşi, sönsün düşmanlık ateşi, kül yanına dost olalım. Muhabbete verme ara, gönül düşer tuzaklara, gitler gitsin uzaklara, gel yanıma dost olalım. Evet, bu dostluğu önce kendi kardeşlerimizden, akrabalarımızdan başlamalıyız. Onlarla selamı, irtibatı kesmemeliyiz. İnancımız da bunu söylüyor. Bir tane akrabamız vardı, Allah rahmet eylesin. Böyle kendi içine kapanıktı. Giderdim yanına, hep bana kızardı. Bir müddet sonra eşim ben gitmem oraya dedi. Bağırıyor, çağırıyor, kızıyor. Dedim tamam sen gelme. Senin bu davranışına saygı duyuyorum ama ben gideceğim. Niye dedi? Yahu benden başka bağıracak kimsesi yok o adamın dedi.
Yeah.
Gideyim, bana bağırsın çağırsın, böyle rahatlatmış olayım onu.
Evet.
Dedim. Dolayısıyla akrabalarımıza, kardeşlerimize yakın davranmamız gerekir, sıcak davranmamız gerekir. Her türlü yardımı, her türlü dostluğu, her türlü sevgiyi önce onlara göstermemiz gerekir.
Evet, sıla-i rahimi kesen cennete giremez buyruluyor.
Evet.
Akrabalar arası münasebeti önemsemek gerekmektedir. Hazreti Ali buyuruyor ki, senin gerçek kardeşin daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, kötü ve dar gününde ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır. Bir gün salih kullardan birine sormuşlar, sevginin sözünü edenlerle sevgiyi hakikaten yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş salih kul ve bir sofra hazırlatmış. Sevgiyi dilinden düşürmeyen ama dilden gönüle indirmeyen kişileri çağırmış bu sofraya. Gelmişler ve sofraya oturmuşlar. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşığı denen 1 metre boyunda kaşıklar. Salih kul, bu kaşıkların sapının ucundan tutup öyle yiyeceksiniz demiş misafirlerine. Ama öyle kaşığın çukur kısmına yakın yerden tutmak yok diye de şart koşmuş. Peki demiş sofradakiler ve çorbayı içmeye başlamışlar. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden, yani 1 metre olduğundan, sofrada hiç kimse bir türlü çorbayı ağzına döküp saçmadan götüremiyormuş. En sonunda bakmışlar ki bu iş olmuyor, vazgeçmişler çorba içmekten ve aç aç sofradan kalkmışlar. Hikmet sahibi salih kul, şimdi de sevgiyi gerçekten bilip yaşayanları çağıralım yemeğe demiş. Yüzleri aydınlık, gözleri muhabbetle gülümseyen, nur yüzlü insanlar gelip oturmuş sofraya bu defa. Salih kul onlara da buyurun bakalım demiş. Fakat sofradakiler oturdukları gibi hemen önce kendi karınlarını doyurmayı düşünmemişler. Her biri uzun kaşığını çorbaya daldırıp karşısındakine uzatmış. Bu şekilde içmişler çorbalarını. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve kendisi de doymuş. Sonra da sofradan şükrederek kalkmışlar. Ve salih kul talebelerine dersini vermiş. İşte kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ama kim ki kardeşini düşürür de onu doyurursa o da şüphesiz kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şunu da unutmayın ki hayat pazarında alan değil, daima veren kazançlıdır. Veren el alan elden üstündür.
Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan, diyor Yunus Emre. Evet, mal ve mülk yalandır Mehmet Akif Bey. Fakat istersek bunu yalan olmaktan çıkarabiliriz. Efendimiz Aleyhisselam bir defasında eve 10 tane bir şey gönderiyor. Diyelim bir hurma göndersin. Akşam geldiğinde Hazreti Ayşe annemize, ki Allah ondan razı olsun, soruyor. Ne yaptın onlara? 7 tanesini verdim ya Resulallah. 3 tanesi bize kaldı. Hayır ey Ayşe, bize kalan verdiklerim. Malı kalıcı kılmak isteyen, hatta mezarına kadar götürmek isteyen, Allah rızası için verirsin. Mezara gelir o mal. Zamanı, kuş gibi uçup giden zamanı kalıcı kılmak isteyen, zamanı Allah rızası için kullansın. O zaman kendisinindir. Gençliği kullansın, gençlik kendisinindir. Yaşlılığı kullansın, yaşlılık kendisinindir. Dolayısıyla biraz da verdiğimiz kadar var olabiliriz. Bir de insanlar 2 gruba ayrılır diyelim. Bir alanlar, bir verenler veya bir veren el var, bir alan el var. Kardeşim sen veren el ol. Ha, mecbur olursan alan el de olursun. O da ayıp değil. Ama veren el olmak daha güzeldir.
Daha hayırlı.
Dolayısıyla bazıları verdikçe azalacağını zannedir. Hayır, verdikçe çoğalır.
Şeytan sizi cimrilikle korkutur diye bir ayet-i kerime var. Şeytanın sadakalar hususunda, yani paylaşmak hususunda insana kurduğu tuzaklardan bir tanesi. Ama şu da hakikat, mal insanoğluna tatlıdır. Değil mi?
Dünya sevdirilmiş bize.
Kolay değil. Vermek de bir Allah vergisidir derler.
Elhamdülillah, doğrudur. Allah vermeyi nasip eylesin, paylaşmayı nasip eylesin. Bu senin okuduğun kıssadan hisseye benzer güzel bir kıssadan hisse daha var. Ben de onu anlatayım. Dünya ehliyle gönül ehli arasındaki fark ne demişler? Bir bilge kişi de o farkı size anlatayım. 10 tane dünya ehli çağırmışlar. Tek tek içeri alıyorlar. Sizin içinizde en iyisi kim? Her gelen benim. Benim. Benim diye. Sonra gönül ehlini çağırıyorlar. Sizin içinizden en iyi, en güzeli kim? Benden sonra gelen diyor. Her gelen benden sonra gelen. Son gelen de diyor ki, benden önce gidendi.
Allah Allah.
Diyorlar. Dolayısıyla
böyle meseleler çok güzel ya.
Tabii canım.
Ben de çok severim.
Yani bir kitaplık anlatımı bir kıssadan hisseyle anlatıyor. Dolayısıyla başkalarını iyi görmek, güzel görmek, onlara yardım etmek. Şimdi Mehmet Akif Bey, normal bir hava kirliliği var değil mi mesela? Diyelim ki doğalgaz olmadığın bir şehre, şehir şehir geziyoruz ya. Hı hı. Gittiğimde emin ol, iniyorum otobüsten ve uçaktan, bir şey, burada doğalgaz yok mu diyorum, yok diyorlar. Kömür kokusu, o is kokusu, duman kokusu insanın genzini rahatsız ediyor.
Evet.
Aynı bunun gibi manevi hava kirliliği de var. Ya bunu azaltmanın yolu nedir? İşte başkalarına yardım etmektir. O diyecek ki sana, Allah razı olsun.
Yani o şehrin havasını, fiziki havasını kirletenleri kaldırmak tek tek, o şehrin havasını temizleten şeyse de o şehrin ruhaniyetini, maneviyatını kirleten unsurları da, sebepleri de kaldırmak
veya güzelleştiren, evet, varsa onları çoğaltmak ben gerekir. De, kendi de, çevremizde de.
Doğrudur. Ben de şöyle bir şey hatırlıyorum. Mevlana ile talebeleri bir gün sohbet meclisinden çıkmışlar. Sohbette de Celaleddin Rumi dostluk üzerine, arkadaşlık üzerine konuşmuş. Ve çıktıklarında Bestami Hocam, yolda yürürlerken iki köpek görmüşler. Köpekler birbirleriyle oynuyorlar böyle. Talebelerden bir tanesi de sohbetin feyziyle, etkisiyle, üstadım demiş, baksanıza ne güzel bir dostluk örneği, birbirlerine girmişler, oyun oynuyorlar. Celaleddin Rumi demiş ki, kuzum demiş, sen hele demiş onların arasına bir kemik at da bakalım, gör dostluklarını demiş. Dolayısıyla sureta olmaktan ziyade sireta olmak, yani hakikaten olmak asıl olan bu.
Veya lisan-ı hal, lisan-ı kaldın evladır. Dilimizde iyilik güzellik olsun ama halimizde de iyilik güzellik olsun diyelim. Bir şiir okuyalım mı kıymetli dinleyicilerimize?
Tabii hocam.
Sevgiyi gönlüme sultan eyledim. Muhabbet yurduna buyurun dostlar. Sevgiyi gönlüme sultan eyledim. Haydi dört bir yana duyurun dostlar. Sevgiyi gönlüme sultan eyledim. Kavgayı, nefreti, kini bıraktım. Ruhuma yük olan teni bıraktım. Bir sevda seline beni bıraktım. Sevgiyi gönlüme sultan eyledim. Gözümde kalmadı ne pul ne para. Gönlüm çiçeklendi, döndü bahara. Çok şükür, çok şükür, ben bundan sonra sevgiyi gönlüme sultan eyledim.
B. Bestami hocam, şükürler olsun ki uzun zamandan beri sizle birlikteyiz. Bizim bahçe buluşmalarında, radyo programlarımızda çocuk kalbi yaptık. İrfan Burcu'nda evet. Şiir sohbetini yaptık. Epey bir birlikteliğimiz oldu ama ben sizi daha çok şiirlerinizden tanıdım, biliyor musunuz? Evet. Yani çünkü insanlar eserlerinde tecelli ediyorlar. Bakıyorum, ben çok şiir okurum. Çok da severim. Bazı şiirler beni mahvediyor, bunaltıyor, ruhumu daraltıyor.
Evet.
Yani bazı şiirler bakıyorsunuz çok didaktik söylemiş ama hiç yüreğinde yok, hissetmiyor, tesiri yok. Hakikaten şairlerin şiirlerindeki konu tasnifi önemli. Ve sizin şiirleriniz hep ilahi aşk, kardeşlik, dostluk, dünyanın faniliği, bunlar aldanmamak gibi konular var. Allah razı olsun hocam sizden.
Amin cümlemizden. Allah
kaleminize kuvvet versin Cenab-ı Hak. Peki evet. Birkaç dakikamız daha var.
Öyle mi?
10 dakika kadar devam edebiliriz.
Tamam, ben şiirle devam edeyim kardeşim.
şiir
güzeldir. Şiir yani. Gönülleri yumuşatır. Yani çağımız insanı Mehmet Akif Bey stres içinde, sıkıntı var.
Gergin.
Evet. Fırsat buldukça apartman ormanlarından tabii ormanlara kaçıyor. Tabii bunu her zaman bulması mümkün değil. O zaman ne yapacak? Kardeşim, sanat bahçesine girmek lazım o zaman. Oo. Şiir gülşenine girsek gönlümüz böyle ferahlar, yükünden kurtulur, güzelleşir diye inşallah düşünüyorum. Mesela nasıl olmalı? Yunusça sevgi. Arif olan yüreğini dokur sevgiyle, sevgiyle. Açar gönül kitabını, okur sevgiyle, sevgiyle. Nice gizli mana taşır, günden güne olgunlaşır. Yedi iklimi dolaşır, fikir sevgiyle, sevgiyle. Gönül gönülle birleşir, muhabbetle billurlaşır. Aşk örsünde altınlaşır, bakır sevgiyle, sevgiyle. Can ehlinin canı olur, bir doyulmaz yanı olur, gönüller sultanı olur, fakir sevgiyle, sevgiyle. Kor ateşler küle döner, kara diken güle döner, altın tasta bala döner, zehir sevgiyle, sevgiyle. Arşınlar mavi gökleri, hayran eder felekleri, geçiverir melekleri, hakir sevgiyle, sevgiyle. Gülşen eder de çölleri, mekan tutar gönülleri, Yunus Emre bülbülleri, şakır sevgiyle, sevgiyle. Bir gül çağında uyandık, vefalı dosta dayandık, aşkın rengine boyandık, şükür sevgiyle, sevgiyle. Malımız mülkümüz helalinden çok olsun Mehmet Akif Bey gerektiğinde. Ama bu olmuyor bilir. Ama kardeşim, sevgiyi çoğaltmak da mı bu kadar zor? Onun için yüreğimizi güzelliklerle dolduralım. Bazıları diktiği apartmanlarla, gökdelenlerle meydan okusunlar. Biz de şöyle meydan okuyabiliriz. Tek sermayem yüreğimdir. Sevgi dolu çiçek çiçek. Tek sermayem yüreğimdir. Bütün dünyaya yetecek tek sermayem yüreğimdir. Sevgi sofrası kurulsun, tüm cihana duyurulsun. İsteyen gelsin buyursun. Tek sermayem yüreğimdir. Maldan olsam bile fakir, Rabbim sana sonsuz şükür. Bilmeyenler görsün hakir. Tek sermayem yüreğimdir. Dolayısıyla Allah rızası için sevmek, sevilmek de bir ibadet mi? Sevap kazanır mıyız birbirimizi Allah rızası için seversek?
Tabii tabii, olmaz
mı? İşte budur yani. Gücü yeten malla Allah rızasını kazanmaya çalışsın. Gücü yetmeyen de yüreğiyle.
Hocam, sevgi sevgi diyoruz. İnsanların bu zamanda, yani her zamanda da var da bu zamanda özellikle kalplerine işlemesi gereken bir sevgi daha var. Yüreğini Kur'an sevgisiyle ince ince işlemiş bir hanımın hikayesini anlatayım size.
Evet, dinleyelim.
İslam büyüklerinden Abdullah bin Mübarek nakletmiş bunu muhterem hocam. Diyor ki üstad, Hac ve Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret maksadıyla yola çıkmıştım bir gün. Yolda bir karartı gördüm. Dikkatlice bakınca ne göreyim? Sırtında yünden bir bürgü, başında da yünden bir başörtüsü bulunan yapayalnız bir kadın. Kendisine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyerek selam verdim. Hanım, Yasin suresinin onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır ayetini okuyarak selamıma karşılık verdi. Allah senin iyiliğini versin. Sen burada ne yapıyorsun kadın başına dedim. Bana Araf suresinin 186. ayetinin Allah kimi şaşırtırsa ona yolu gösterecek yoktur ayetini, bölümünü okudu. Anladım ki bu kadıncağız yolunu kaybetmiş, burada yalnız başına kalmış. Ona peki nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinden kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götüren bölümünü okudu. Demek ki bu kadın hac etmiş, Beytül Makdis'e, Kudüs'e gitmek istiyormuş diye düşündüm. Ama yanında yiyecek bir şey göremiyorum dedim. Beni yediren içiren odur. Şura suresi 70. ayeti okudu. Peki abdestini nasıl alıyorsun dedim. Su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmün edin. Nisa 43 ayetini okudu. Yanımda yiyecek bir şeyler vardı. Yemek yemek ister misin? Buyur dedim. Sonra akşama kadar orucu tamamlayınız ayetini okudu. Ama bu ay Ramazan değil ki dedim. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse mükafatını görür. Çünkü Allah taatlerin ecrini veren, her şeyi hakkıyla bilendir ayetini okudu. Seferde oruçu bozmak bize mübah kılınmıştı ya dedim. Eğer bilirseniz güçlüğe rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır ayetini okudu. Yahu sen benim gibi neden konuşmuyorsun dedim kadıncağıza. Kaf suresinin İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gören yazmaya hazır bir melek bulunmasın mealli ayetini okudu. Seni deveme bindireyip kafiline yetiştireyim dedim. Siz ne hayır işlerseniz Allah onu bilir ayetini okudu. Yani kabul etti. Deveye binince de bunları bize rağm eden Allah'ın şanı ne yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Şüphesiz Rabbimize döneceğiz ayetini söyledi. Nihayet kafile yetiştim ve işte kafilen bu. Onun içinde senden sana yakın kim var diye sordum kadıncağıza. Servet ve oğullar dünya hayatının süsleridir dedi. Anladım ki kafilede kadının oğulları var. Onlar hac kafilesinde necidirler peki? Ne vazife görürler dedim. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla yollarını doğrulturlar dedi. Demek ki oğulları kafilede kılavuzdular. Çadırları ve imaretleri kastederek, peki şu çadırların içinde seninkiler kimlerdir diye sordum. Yani hangi çocuk senin çocuğun? Allah İbrahim'i dost edindi dedi. Nisa 125. Allah Musa ile hakikaten konuştu dedi. Nisa 165. Meryem suresinden sonra da ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl ayetini okudu. Bunun üzerine ben de ey İbrahim, ey Musa, ey Yahya diyerek ay parçası gibi üç seslendim ve ay parçası gibi üç genç çıka geldiler. Geldiler, oturdular gençler. Annesi onlara, şimdi siz birinizi gümüş parayla şehre gönderin de baksın, size oradan temiz erzak getirsin ayetini okudu Kehf suresinden. Gençlerden biri en yakın beldeye gitti, yiyecek satın aldı ve geldi. Kadın, geçmiş günlerde işlediğiniz iyiliklerin karşılığı olarak afiyetle yiyin için ayetini okudu. Fakat ben kadının oğullarına, şimdi siz annenizin bu durumunu bana anlatmadıkça yemeğinizi yemem dedim. Hmm. Abdullah bin Mübarek diyor. Yani anormal bir durum bu çünkü. Bunun üzerine gençler dediler ki bana, bu bizim annemiz Rahman olan Allah'a karşı bir hataya düşme korkusuyla 40 yıldan beri Kur'an-ı Kerim ayetlerinden başkasıyla kelam etmezler dediler. Etmez dediler. Bu sefer ben de Cuma suresinin bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir, Allah büyük lütuf sahibidir meali ayetini okudum. Sonra da yoluma devam ettim. Evet, gerçek hayatta bu vaki olmuş mudur bilemiyoruz ama ibretamiz bir şey, insanların Kur'an'a ihtiyacı var, Kur'an'ı bilmeye ihtiyacı var. O kadar kitap okuyoruz, hele ki gençler böyle ciltlerce kitap bitiriyorlar. Bir kere Allah'ın kitabını baştan sona sorsak, meali okudunuz mu? Yok, okumadık diyorlar. Olmaz bu, olamaz böyle bir şey. Bu makbul bir şey değil. Bu sözlerle kıymetli dinleyicilerimiz, haftaya tekrar görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hoşça kalın, hayırlı kalın diyoruz.